Ayrım 7. Karagöz ile boş verin beni. Ferhan Şensoy. Sayfa 92. 21. Boş verin beni'nin martıdan kaçarken omuzuna sıçtığı tesettürlü kızın o an heyecanla aldığı milli piyango biletine amorti bile çıkmadığını öğrendiği gün, kimyager İbrahim Bey bir elinde baston, öbüründe bir naylon torba, topallayarak girdi eve en yakın lokantaya. Yahu ayağı kırdım. Geçmiş olsun abi, trafik kazası mı diyerek ilgilendi kendisiyle dublesi tek gibi. Hayır, düşmüşüm. Geçmiş olsun İbrahim Bey, nerede düştünüz biçiminde onu pansumana aldı ambul. Bilmiyorum deyip barın köşesindeki masaya uzun çabalar sonucu kıçını koydu kimyager. Naylon torbayı masaya bıraktı, kırık ayağını yanındaki sandalyeye uzattı. Saatine baktı, viski söyledi. Cep telefonuyla birini aradı. Yanıt alamayarak kapattı. Bu akşamüstü gene en erken gelenim. Eve en yakın lokanta fikretsiz. Çok sakin. Boynu berdaim bükük patron Rahmi Bey, kasanın arkasında dirseğini bara dayamış, eli şakağında düşünceli. Arka tarafta bir masada iki kadın bir adam var. Bir elinde sigara, çok yüzüklü, öbür elinde kırmızı şarap kadehi olan, saçları saman sarısı boyalı tombulca kadın konuşuyor, öbürleri suskun dinliyorlar. İlk bakışta burnu akıyor duygusunu veren, belli belirsiz birkaç günlük bıyıklarını gide bir sinirle sıvazlayan, kolları kısa, elleri küçük adam rakı içiyor. Suskun kadının önünde bir bira var. Kimyager cep telefonuyla yeni bir denemede bulundu. Sinirle kapatıp masanın üstüne bıraktı telefonu. Ambul viskisini getirdi. Teşekkür ederim Ambul. Yahu sen cep telefonundan mesaj çekmeyi biliyor musun? Gayet tabii abi. Ben hiç anlamıyorum bu işlerden. Eski telefona alışmıştım, onu daha rahat kullanıyordum. O bozuldu işte, parçası bulunmuyormuş. Çok eski modelmiş. Eski dediği alalı 1,5 yıl olmadı. Bunu verdiler, bu karmakarışık bir şey. Şu son aradığım numaraya mesaj çekilecek diyerek ambule uzattı telefonunu. Ambul telefonu aldı ve tıklamalara başladı. Sonunda, evet ne yazıyoruz mesaj olarak abi diye sordu. İbrahim Bey'in mesajı kısaydı. Neredesin soru işareti. Soru işaretini yapabileceğimi sanmıyorum abi. Ünlem nokta virgül falan koyamıyorum ben. Soru işaretini siktir et. Neredesini büyük yaz. Ambul operasyonu tamamlayıp tamam gönderildi abi deyip uzattı telefonu. Saman sarısına boyattığı saçlarının dipleri siyah, eli bol yüzüklü kadın, şarabından bir yudum alıp sigarasından derin bir nefes çekti. Gene o bozdu masadaki suskunluğu. Ben dedelerimizin doğduğu, yaşadığı evin satılmasına her zaman karşı çıktım. Evet ama ev harap. Satılmayacaksa onarılması gerek Melahat. Mirasçılarda böyle bir para yok. Ayrıca Rıfat'ın, Mustafa'nın oradan gelecek paraya çok ihtiyaçları var diye söylendi. Birkaç günlük bıyıklarını ikide bir sinirle sıvazlayan adam. Eli bol yüzüklü Melahat sigarasından derin bir nefes çekti, dumanını burnundan çıkardı. Ambul gel buraya, ikinci bir mesaj çekeceğiz diye seslendi. İkinci viskisini dikleyip üçüncüye geçmiş olan kimyager. Ambul masanın başında bitiverdi, aldı telefonu. Aynı numaraya değil mi abi? Gayet tabii dedi kararlıca ve viskisinden bir fırt aldı kimyager. Ambul kimi tuşlar tıkladıktan sonra ne yazıyoruz abi diye sordu. Bu kez daha uzuncaydı kimyagerin mesajı. Sana istediğin fotoğraf makinesi ayağı ve objektif filtrelerini aldım. Hemen buraya gelmezsen eve giderken vapurdan denize atacağım. Rıfat abimin durumu çok kötü Melahat abla dedi alçak ve yalvaran bir sesle önündeki birasına hiç el sürmeyen suskun kadın. Zor durumdaysalar kendi hataları. Dayım öldüğünde hepsinin durumu iyiydi. Tarlaları sattılar, paraları yediler. Bir baltaya sap olamadılar deyip şarabından yudum aldı tombulca Melahat. Ambul diye seslendi kimyager. Ambul bitiverdi masasında. Viski mi abi? Evet duble. Mesaja cevap geldiğini nereden anlıyoruz? O Wink diye ses çıkarır mesaj gelince. Ben o sesi falan duymam. Sen baksana şuna, bizim mesaja cevap gelmiş mi? Ambül telefonu aldı, inceledi. Hayır, hiç mesajınız yok abi. Kolları kısa, elleri küçük, bıyıkımsısını sıvazlayan adam. Madem o ev yıkılmasın istiyorsun, ver öbür mirasçıların hissesini, orayı sen satın al. Onart, dedi Melahat'a. Ben niye satın alacakmışım? Alıp ne yapacağım? İsviçre'de oturuyorum, diye gerindi. Saman sarısına boyattığı saçlarının dipleri siyah, elleri binbir yüzük kadın ve şarap kadehini masaya bıraktı. Bıyıkımsısını sıvazlayan adam sigara yaktı, sıvazlamaları sıklaştırdı. Yılda bir iki uğrayanlardan eski müdavim Ergun abi girdi kapıdan. Barda eskiden oturduğu yerine kuruldu. ''Vay Ergun abi, hoş geldin, hangi rüzgar attı?'' diyerek hemen içkisini hazırlamaya başladı dublesi tek gibi. ''Ergun Bey, hoş geldiniz. Hangi dağda kurt öldü?'' ''Hoş bulduk İbrahim Bey, geçmiş olsun.'' ''Teşekkür ederim, ayağı kırdım. En son yılbaşından önce gelmiştin.'' ''Evet, Kadıköy'e taşındıktan sonra pek bu tarafa geçmez oldum. Beyoğlu gelinemez, geçilemez bir hale geldi. Bir de bu taş kırma, taş döşeme işi aylardır sürüyor. Bitemedi Beyoğlu'na taş döşenme işi. Kalamış'a gidiyorum akşamüstleri.'' ''Peki orası ne olacak abla?'' diye çekinerek sordu Melahat'e, birasına hiç el sürmeyen suskun kadın. Herkesin kendisini saman sarısı saçlı sandığını sanan siyah saçlı kadın yanıt vermedi. Sigara yaktı bol yüzüklü eli. Ergun abi limonlu vodkasından bir fırt aldıktan sonra, buranın en eskilerinden biri olarak, anılar artık aramızda olmayan Avek Paket Berç abi, Hayvan İlhan abi, Mithat abiyle hikayeler anlatmaya başlayınca ben de bara geçtim. Bıyıkımsısını sıvazlamayı giderek hızlandıran adam yeniden rakı söyledi. Eli binbir yüzük Melahat şarap söyledi. Birasına hiç el sürmeyen suskun kadın hiçbir şey söylemedi. Birası öyle duruyor zaten masada, hüzünle dolu bir bardak biçimi. Mirasçılar masasına suskunluk çöktü. Ergun abi dinlemesine doyum olmaz bir keyifle Mithat abiyle burada yaşadığı bir olayı anlatırken birdenbire saatine baktı ve hesap istedi kimyager İbrahim Bey. Biz öldükten sonra mirasçı sayısı daha da fazla olacak. Çocuklarımız birbirlerini pek tanımıyorlar. İş çok daha zorlaşacak Melahat, dedi bıyıkımsı sıvazlayıcı. Evet abla, diyebildi gereksizce bira ısmarlamış olan suskun kadın. Ergun abi, Avek Paket Berç abinin muhteşem yolluk kavgasını anlatırken ayaklandı kimyager. Bana müsaade, vapuru kaçırmayayım. Ambülün yardımıyla ayağa kalktı. İçeriği çok pahalı fotoğraf makinesi ayağı ve gayet pahalı renkli filtrelerden oluşan naylon torbayı vapur güvertesinden boğazın sularına fırlatmak üzere elinde sallayarak çıktı kapıdan. Burnunun altındaki sümüksel görüntüyü bıyık sanan adamın elinden rakı kadehi yere düştü, kırıldı. 22. Üsküdar'a gittiler. Bir daha hiç gelmediler. Sanırım benim kumrular Üsküdar'da bir tarikata girdiler. Çocuklarım evden kaçmış duygusuna kapıldım. Ulan ne yanlış yaptık size? Nedir sizin bu Üsküdar'a gitme saplantınız? ''Hadi gittiniz, niye tezelden tarikada yazılıyorsunuz? Ramazanda iftar çadırından çöplenmek için mi? Veriyoruz ya lan sizin kumanyanızı. Haftada 3 gün simit sarayından sıcak çıtır simit yiyorsunuz, kaşarlı ve karışık tostla tanıştınız. Üsküdar'daki tarikatta size daha kıyağını sunuyorlarsa tamam oraya gidin ama bir daha buraya gelmeyin. O durumda ben size evlatlıktan reddediyorum.'' Miras olarak babayı alırsınız. Zaten şu an size soyadımı vermiş değilim. Durumunuz gayet muallak. Ortada yoklar. Haybe'ye ekmek doğruyorum pencere denizliklerine. Onları merak ediyorum, özlüyorum. Neredeler, ne oldular? Niçin yuvalarına gelmiyorlar? Evim yuvam diye bir kavramı yok mu kuşların? Bir kötülük mü yaptım onlara? Yem verdim, su verdim, süt verdim. Uçmak çok güzel bir şey. İstediğimiz yere gidebiliriz. ''Ben yoruldum ve karnım acıktı.'' diye guruldadı Karagöz. Saint Antoine Kilisesi'nin kubbesinden havalanıp tepe başına doğru uçmaya başladılar. Sanki Bizans tarihini gezinir gibi hiç bunlardan haberdar olmadan. Artık onları unutmak üzereyken bir akşamüstü ziyarete geldi boş verin beni. Acayip büyümüş. O kadar vefasız değil demek ki kumrular. Naber lan? Kardeşin nerede? Üsküdar'da bir tarikata yazılmadınız herhalde. Tamam o zaman su koyalım gümüştasa. Hoş geldin. Mayıs'ın ortasını bulduk. Havalar hala serin. Dün Karagöz geldi, kuruldu mutfak pencerelerinden, yuvası olana değil de yanındaki su kabı bulunan pencerenin denizliğine. Bugün ikisi birden denizlikteki su kabı gümüş küllüğe, çalı çırpı taşır bir çalışmaya giriştiler. Bir yuva yapma telaşı. Yan pencere denizliğinde gayet muhkem doğduğunuz yuva var. Niye yenisini yapıyorsunuz ve ne amaçla? Sizin eve uğradığınız yok ki. Evcilik mi oynuyorlar? İki haftalık bir iş yolculuğuna çıkıyorum. Ne olacak bu kumrular? Ne olacaksa olacak. Bana mı güvenip doğdular? Öbür kumrular ne yapıyorlarsa ona eğilecekler. Kıt kanaat, yel yeperek idare edecekler. Gözlerinin bebeğine bakarak, 15 günlük iş seyahatine gidiyorum, yokum. Ne haliniz varsa görün dedim. Sanırım anlamadılar. Niye anlasınlar? Bize bir şeyler anlatmak istiyor diye gukladı boş verin beni. Evet ama kumrucası çok zayıf dediğinden hiçbir şey anlaşılmıyor. Gırtlak guruldamalarını falan hiç yapamıyor dedi Karagöz. Bir dosya kağıdına büyük kareler yaptım. İlk karenin içine kendimi elimde bavulla çizdim. Bir sonraki karede bavul arka koltukta, ben direksiyonda arabayla feribota biniyoruz. Üçüncü karede gemi bir limana ulaşıyor. Dördüncü karede gemi kıyıya yanaşmış, arabayla çıkıyorum gemiden. Dosya kağıdını iç taraftan pencere camına saydam bantladım. Kapattım genelde açık duran pencereyi. Şaşkın şaşkın baktılar kağıda. İsterseniz siz de gelin. Yarın sabah yeni kapıdan kalkıyor gemi. Anladınız mı kumrucuklarım? Sabah uyandığımda ortada yoklardı. Bir bütün ekmeği sabırla un ufak ettim. Üç pencere denizliğine yaydım. İkinci bir su kabı bulup ikisini de ağzına kadar doldurdum, kapattım pencereleri. Gemi yolculuğu boyunca aklım onlarda. O ekmekler bitince ne yiyecekler? Bu yolculuklara gitmesem onlara doğranacak ekmeği hangi parayla alacağım? Onlar bunu bilmiyorlar. Direnin, 14 gün sonra geliyorum sevgilim kumrular. Onlardan başka hiçbir şeyim kalmadı hayatta. 15 gün boyunca burada beni bekleyecek, özleyeceğim birileri var. Bu bumburuk ve fakat çok güzel, pek yaşayamadığım bir duygu. İyi ki kumrularım var. 23. Bir kamyonun peşine takılmış, onu geçemeden seyretmeyi kaderi kabullenmiş Ankara plakalı hanımın arkasında gezintideyiz. O kadın kamyonu geçemeden her ikisini birden sollama gibi intihar teşebbüslerini saçma bulan sürücülerdenim. Çok özel cinnetengiz durumlar dışında böyle sapıklıklar yapmam. Önce o sollayacak, sonra ben. Ve fakat aşırı sağcı olduğu anlaşılan 06 hanım bir türlü sollayamıyor ve en ufak bir sollama eğilimi göstermiyor, arkamız konvoy oldu. Kim bilir kaç gün önce çıkmıştır bu hanım başkentten. Usul usul sağdan sağdan giderek günler sonra başarıyla Marmara bölgesine ulaşmış, belki de haftaya Ege'de olmayı düşünüyor. Peşimden gelen bana selektör yakıyor, ne amaçla belli değil, ne yapmamı bekliyor. Tren gibi yapışmış gidiyoruz işte. Önümüzdeki kompartmanda protokol hanım var. Cep telefonum çalıyor, hiç gereği yokken en olmayacak zamanda sayın ablam. Merhaba abla, iyiyim, yoldayım. Ankaralı çok tedbirli, sol düşmanı radikal faşist bir hanım yüzünden oluşmuş konvoyun ikinci sırasındayım. Faşo hanım kamyonu geçmeye yönelirse, kendisi kamyonu tam geçemeden sollayacağım onu. Arkamdaki geri zeka bana anlamsızca selektör yakmayı sürdürüyor. Önde giden başkentli hanım genç değil, onunla bir izdivaç düşünmüyorum. Zaten siyasal görüşlerimiz çok farklı. Sen nasılsın? Konvoydan koparak sağa çekip kendisini dikkatle dinlemem gerektiğini belirtiyor ablam. Ne denilebilir? İşaret verip konvoydan kopuyor peşimdeki selektör sever sapığı. Yurdumuzu gezmeye çıkmış 06 hanımla baş başa bırakıyorum. Sağa çekip dörtlüleri yakıyorum. Pardon konvoy, siz devam edin, ben burada takılıyorum biraz, ablam arıyor. Bankacı müdür yardımcısı bayan, müdürle evlenmiş, onu da kaçırmışız. Ancak onun bir teyze kızı varmış, o daha genç ve daha güzelmiş. Benim fotoğrafımı görmüş, beğenmiş, tamam olur demiş. Ablamın cep telefonuna fotoğrafını ışınlamış. O birazdan bana ışınlayacakmış. O bayana hemen yanıt vermemiz gerekiyormuş. Başka isteyenler de varmış. Bir şirkette sekreter olarak çalışıyormuş. Benden fazla maaş alıyormuş. Abla, ben seni Bursa'ya ulaşınca arasam, dediğimi duymayarak sürdürüyor söylevini. Fotoğrafını görünce bayılacakmışım. Tam benim tipimmiş. Kendi üstüne tapulu büyük bir apartman dairesi varmış. Orada yaşayabilirmişiz. Kendisine ait arabası varmış. Babası çok zenginmiş. Toplam iki kardeşlermiş. İleride çok ciddi bir mirasa konacakmış. Bu benim için bulunmaz bir fırsatmış. İstanbul'a döner dönmez tanışmam şartmış. Sırf ablam istiyor diye yeniden evlenmek istemiyorum. Ayrıca bu kararı Yalova'ya ulaşma telaşı içinde almak zorunda mıyım? Kendi kendimle mutlu ve huzurluyum. Cinsellik? İstemiyor değilim ama bunu iş olsun diye yapabilecek bir yapıya sahip olmayıp o yapıda heriflere imrenenlerdenim. Benim önce aşık olmam gerek. Onun her şeyini, belki kimi kusurlarını bile beğenmem gerek. Üf, gerek de gerek. Ablamın kolay kolay son bulmayacağını bildiğim evrensel monoloğuna önlem olarak sigara yakıyorum. Ablam konuşuyor, benim biraz önce solladığım bütün kamyonlar, kamyonetler beni sollayarak geçiyorlar. Ablam susmuyor. Yeşil bir traktörün arkasına yazılarak ablamı dinlememeyi sürdürüyorum. Sigaram tükeniyor, hemen yenisini yakıyorum. Sigarayı genelde ablam telefon açınca içiyorum. Hiç aramasa belki de sigarayı bırakabilirim. Umarım Bursa'ya varmadan susar. 24. Bir yere gitti herhalde. Galiba pencere kapalı, ışıklar yanmıyor, öksürüğü duyulmuyor. Ne yiyeceğiz? Aşağı düşürdüğümüz kırıntılar var diye guruldayarak kanat çırptı. Aydınlığın zeminine yumuşak iniş yaptı Karagöz. Boş verin beni, onu izledi. Oradaki ekmek kırıntılarını gagalamaya koyuldular. Bayağı yem varmış burada diyerek ikişer ikişer yutmaya başladı kırıntıları boş verin beni. Senin düşürdüklerin. Sen hiç düşürmüyorsun sanki. Ayrıca iyi ki düşürmüşüm, yoksa aç kalacaktık. Guruldamasıyla konuşmayı kesip aydınlık zemininde oluşmuş çöplükte kırıntı araştırması sondaj çalışmalarına yöneldi boş verin beni. Karnı doyunca yarın ne yiyeceği sorunsalı işgal etti kuş beynini. Sence geri gelir mi? Gelir. Hep gidip gidip geliyor o. Ayrıca bizi seviyor. Ne biliyorsun? Niye bize yem veriyor? Bilmiyorum. Kısa ve özlü gurultusunu ünledi. Sanki çok önemli bir şey söylemiş gibi kanat çırpıp dama çıktı boş verin beni. Bulabildiği son kırıntıları da yuttuktan sonra Karagöz de uçup kardeşinin yanına kondu. Gezintiye çıkalım mı? Niye? Vakit geçsin diye. Vakit zaten geçiyor. Bizim bunun için salakça kanat çırpmamıza gerek yok. Amaçsız yolculuklardan sıkıldım ve doğduğumdan beri yorgunum. Ben uyuyacağım, sen ne istersen yap. İyi geceler. Anlamındaki gurultularından sonra kendini apartman aydınlığına bırakarak pek de kanat çırpmadan mutfak penceresi denizliğine indi. Boş verin beni. Tüner tünemez yumdu gözünü. Karagöz çırptı kanatlarını, yükseldi gökyüzüne. Sen Antoine Kilisesi senin, Pera Palas benim, Galata Kulesi kimin, bu Halic'in dibi neresi gibisinden bir araştırmacı yolculuğa çıktı, hiç tarih bilgisi olmadan. 7. ayrımın sonu, sayfa 105.